Podcast dinle.
İyi günler. Ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Piyasalardaki, ekonomideki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Açıklamalar var. Dün Fed'in toplantısı vardı. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları önemliydi. Faizde bir değişikliğe gidilmedi. Tahvil alım programının azaltılması konusunda takvim konusunda netleşmedi ama mesajları konuşacağız. Diğer taraftan bugüne geldiğimizde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı ve yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi. Buna bakacağız. Piyasalara yansımasına bakacağız. Önemli veriler var. Amerika'dan, Avrupa'dan veriler gelmeye devam ediyor. Ve buna yönelik konuklarımız da olacak programda. Önce günün öne çıkan başlıklarına bir göz atalım. Merkez Bankası enflasyon raporu, 3. enflasyon raporu, yılın 3. enflasyon raporu açıklandı. Yukarı yönlü revize edildi. Yıl sonu enflasyon tahmini %12,2 seviyesinden %14,1'e yükseldiğini görüyoruz. Güncellendi yukarı yönlü. Burada gıda fiyatlarındaki artış, petrol fiyatlarındaki artış öngörüsü etkili oldu. Birazdan detaylarını konuşacağız. Diğer taraftan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları var. Ve bu açıklamaları da değerlendireceğiz. Devam edelim. Ekonomik Güven Endeksi geldi. Ekonomik Güven Endeksinde de artış var. Ekonomik Güven Endeksi verisi TÜİK tarafından açıklandı. 3 yılın zirvesinde Haziran ayında 97,8 iken Temmuz ayında %2,3 oranında arttı ve 100 değerinin üzerine yükseldi. Bu önemli. Güven Endeksindeki artışta reel kesim, yani imalat sanayi, hizmet, perakende, ticaret, inşaat sektörü güven endekslerindeki artıştan kaynaklandı. Ve tabii gündemde, yani ana gündem maddemiz, gündemimiz pandemi, pandemi sonrası aşılanma ve diğer taraftan da aşıların yaygınlaşması ve sonrası için hem sektör hem insanlar bir kapanmaya daha katlanmak istemiyorlar. Dolayısıyla bu yönde adımlar atılıyor. Şimdi iş dünyasında da çağrılar geliyor. Aşı yaptırın çağrıları geliyor. Aşı kampanyası başladı. Trabzon, Van, Şanlıurfa'nın ardından Malatya, İstanbul, Diyarbakır'da da esnaf aşı olana indirim yapacak şeklinde haberler geliyor. Şimdi sadece biz bunu Türkiye'de tartışmıyoruz. Tüm dünyada tartışılıyor. İşte Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da adımlar atılıyor. Aşı yaptırılması konusunda, aşı yapılması konusunda, özellikle çalışanların yaptırması konusunda. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu var. Google işe dönüş için aşı zorunluluğu getiriyor. Amerika'nın teknoloji devi çalışanların iş yerlerine dönüşte aşılanmış olmalarına ilişkin politikayı uygulamaya başlayacak. Dünya çapında 144 bin çalışana sahip Google. Ve küresel ticaret. Küresel ticarette pandemi nedeniyle arz talep dengesinde bir bozulma vardı. Bir dengesizlik söz konusuydu. Şimdi geçtiğimiz Noel döneminde özellikle Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde raflarda bir takım sıkıntılar yaşandı. Boş kaldı işte tedarik konusunda sıkıntılar yaşanınca. Şimdi erkene çektiler. Talebi erkene çekti Avrupa, Amerika, dünya ülkeleri. Dolayısıyla navlun fiyatlarında da bir artış söz konusu. Ve bu artışta tabii ki yeniden fiyatlara zam, yani dünyada da enflasyon anlamına geliyor, onu da konuşacağız. Euro bölgesinde ekonomik güven endeksi yeniden ekonomilerin açılmasıyla 119'a yükseldi ve rekor kırdı ekonomik güven endeksi. Diğer taraftan içimizi acıtan ve pandemi sonrası hiç görmek istemediğimiz, yaşamak istemediğimiz konu yangın. Türkiye'nin çeşitli illerinde yangınlar aynı anda dünden bugüne ciddi anlamda bir artış söz konusu. Son gelen haber, Bodrum'da da bir yangın çıktı. Bugün Marmaris'te, Bodrum'da yangın vardı ama öncesinde dün Tarım ve Orman Bakanı Pak Demirli'nin açıklamaları vardı. Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye'de yangınlar var malum. Antalya, Manavgat, Kayseri, tüm buralarda yangınlar var. İşte bu yangınlarda hem işte bir taraftan ormanların yok olması, ormanların yok olmasıyla birlikte ormanda yaşayan canlıların yok olması, bitkilerin, hayvanların yok olması, oradaki doğanın yok olması. Diğer taraftan baktığımızda o yangınlar büyüyor ve yerleşim yerlerine doğru sıçrıyor. Yollar, baktığımızda evler, oteller alevlerin arasında kalıyor. Bunlar da tabii ki başka acı verici. Tarlalar, seralar, acı verici görüntüler ve son günlerde bunu sıkça rastlamaya başladık. Bu da tabii ki gündemde ve en çok takip edilen, en çok içimizi bugünlerde acıtan konulardan bir tanesi. Şimdi piyasalara bakalım. Evet, piyasalar tarafına bakacağız. Veri olarak yoğun bir gün, hatta hafta yaşıyoruz. Dün ABD Merkez Bankası faizleri değiştirmedi, tahvil alım programını değiştirmedi. Covid-19 vakalarındaki artışa rağmen ekonominin rayında olduğunu açıkladı. Birazdan açıklamalarına bakacağız. Fed Başkanı Powell faiz oranlarını arttırmayı düşünmekten çok uzak olduklarını söyledi. Ama diğer taraftan baktığımızda ilk kez tahvil alım programının azaltılması konusunda derinlemesine bir konuşma yapılmış. Bu da tabii ki masada. Diğer taraftan bugüne geldik. Bugün de Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda enflasyonla ilgili yıl sonu enflasyon tahmini yukarı yönlü revize ettiğini gördük. %14,1'e yükseltti. Tüm bunlar sonrasında peki piyasalarda nasıl bir hava var? Bir bakalım, Borsa İstanbul'da başlayalım. Borsa İstanbul'da alımların olduğunu görüyoruz. Bakın %2'ye yakın bir yükseliş var Borsa İstanbul'da, 1387. Bugün olumlu bir hava söz konusu. Hem Asya piyasalarındaki olumlu hava, hem Avrupa piyasalarındaki olumlu hava, borsalarındaki olumlu hava etkili oldu. Ama Borsa İstanbul bu hafta pozitif yönde küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışmıştı. Bugün o ayrışmanın daha çok, daha doğrusu yükselişin daha hızlı olduğunu görüyoruz, %2'lik. Peki, BIST banka, BIST sanayi, diğer taraftan bilançolar gelmeye devam ediyor. Banka bilançoları da geliyor ve gelmeye devam edecek. İşte Akbank'ın bilançosu gelmişti. Şimdi Garanti Bankası'nın bilançosu da bekleniyor bugün için. BIST Banka'da %1,19'luk bir artış söz konusu. BIST sanayi tarafa baktığımızda ise orada da %2,5'luk bir yükseliş var. Yine pozitif, yani daha pozitif ayrışmış bankacılık endeksindeki yükselişten daha hızlı bir yükseliş söz konusu sanayi tarafta. BIST %100'de en çok artanlar gelsin. Ereğli %7 artmış. Kardemir'de %4'e yakın artış var. İpek Enerji, İhlas Holding, Koza Madencilik son zamanlarda böyle büyük işlem hacimlerinin olduğu hisselerde bu derece hareketlilik söz konusu değildi. Şimdi bugün onu görüyoruz. BIST %100'de en çok düşenlere bakalım. Borusan Yatırım, Borusan Manesman, Kartonsan, Fenerbahçe, Şok Marketler, ama çok sınırlı düşüşler olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Dolar-TL. Dolar-TL'de de gevşeme var. 8.50'nin altı görüldü. 8.48 seviyesini gördük. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları önemliydi. Ve o açıklamalar sonrası, bakın tam saat 10 gibi açıklamalar geldi, 10.30 gibi geldi. Orada Dolar-TL'de gevşemeyi gördük. Euro-TL'ye bakalım. Euro-TL'de 10.11 seviyesinden işlemler geçiyor. Gün içi 10.09 en düşük seviye. Euro-Dolar paritesi ve dolar endeksi. Parite, yani euro dolar karşısında güçlü, 1.18'de. Dolar endeksine baktığımızda dolar endeksinde de 92 seviyesinin altını görüyoruz. Fed'in açıklamaları, Fed Başkanı'nın açıklamaları sonrası ve Fed'den gelen karar sonrası. Devam edelim. Avrupa borsaları, bakın orada Londra ve Madrid'de %1'e yakın bir artış, Paris'te %0,66, Frankfurt'ta %0,40'lık artışlar var. Asya borsaları peki nasıl bir kapanış yaptı? İşte özellikle Cuma gününden bu yana hep düşüşler gördüğümüz Asya borsalarında o bozulmadan sonra artı da gördük. Hong Kong %3'ün üzerinde prim yaptı. Çin'de %1,5'luk bir prim yaptığını görüyoruz. Ve ABD vadeliler. Dow Jones artıya döndü, S&P 500 artıya döndü. Sabah saatlerinde çünkü kararsızdı. Nasdaq'ta da %0,14'lük düşüş var. ABD 10 yıllık tahvile bakalım. Orada da 1.27 seviyesinde hafif bir artış var, ama yani 1.70'lerin üzerinden 1.80'e dayanan ABD 10 yıllık 1.30'un altına gelmiş durumda. En çok aslında işte dolar endeksindeki düşüş, ABD 10 yıllıktaki hareket, en çok aslında altında bir hareket gördük. Ons altına bakalım. Ons altın 1.824, %1'e yakın bir yükseliş var. 1.827 dolar en yüksek gördüğü seviye. Ve gram altın. Gram altında 498, yani işte 500 liraya yakın seyrediyor, ama 500 liranın altında. Diğer taraftan gümüş ve sonrasında da petrole bakacağız. Gümüş 25 dolar 52 sent. Petrol fiyatlarına baktığımızda Brent petrol 74 dolar 50 sent. %1'e yakın artış var. ABD ham petrolü ne durumda? 72 dolar 72 sent seviyesinde. Evet, birazdan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarını ve enflasyon raporunu sizlerle paylaşacağız. Detaylarını paylaşacağız ama manşetine baktığımızda manşette şunu görüyoruz enflasyon raporunda. Yıla yani bu yıl sonu için ilk raporda %9,4'lük bir enflasyon tahmini vardı. İkinci raporda bu %12,2'ye çıktı ve bugün açıklanan son raporda %14,1'e çıktığını görüyoruz. 2022 için %7, %7,5, %7,8 sıralamasını görüyoruz. Birinci raporda %7 idi. Bugün açıklanan son raporda 2022 yıl sonu için %7,8. 2023'te de %5'lik patikaya oturması bekleniyor. Şahap Kavcıoğlu'nun bu açıklamaları yani bu raporu açıklamasında en önemli tabii ki noktalardan bir tanesi bu neden böyle bir revizyon yapıldı. Aslında onu da şurada görüyoruz. Gıda fiyatları tüm dünyada artmaya devam ediyor. İşte iklim koşullarındaki değişiklik, kuraklık, seller, işte bu tip felaketler ciddi anlamda etkiliyor. Diğer taraftan pandeminin de etkisiyle, pandemide yaşanan o dengesizlik, talepteki artışla birlikte ikinci raporda %13'lük bir gıda enflasyonundaki tahmin %13'tü, %15'e çıkmış. Petrol fiyatı tahmini 64,4'tü, 69,6'ya çıkmış ki zaten 70 doların şu anda üzerinde aslında bir petrol fiyatı görüyoruz. Ekonomide canlanma var. Buna ilişkin verileri de birazdan sizlere aktaracağız. Dolayısıyla petrol fiyatlarında gerileme ne kadar olur hep birlikte göreceğiz. Peki detaylarında neler var? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hem enflasyonla ilgili hem de faizle ilgili hangi mesajları vermiş dinleyelim.
Enflasyonun 2021 yılı sonunda %14,1 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda ise 7,8'e ve 2023 yıl sonunda da orta vadeli hedef olan %5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi. 2021 yılı tahmini 1,9 puan, 2022 tahmini 0,3 puan arttı. Yılın 3. enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu gıda enflasyonu tahminini ise 2 puan artışla %15'e yükselttiklerini ifade etti.
Enflasyon bu yaz aylarında başta ithalat fiyatları ve yönetilen, yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izleyebilir. Para politikası duruşumuz bu oynaklıkların ana eğilimine yansımasını engelleyebilecek bir sıkılıktadır. Öngörülerimiz enflasyonda kısa vadede gözlenebilecek hareketin geçici olacağını ve enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin şekilde düşeceğini gösteriyor.
Kavcıoğlu sıkı duruşun devam edeceğini, politika faizini enflasyonun üzerinde belirlemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.
Politika duruşu enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edecektir.
Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın bu konuda üzerine düşeni yapacağını söyledi. Ancak enflasyonla mücadele konusunda yalnız kaldıklarını ifade etti. Piyasalardaki fiyatlama davranışlarına tepki gösterdi.
30'un altında bir TL'de değer kaybı var. Yapılan bütün zamlar %30'un üzerinde. Merkez Bankası'nın para politikasıyla bunu tek başına çözebileceği zor gözüküyor. Odalara burada çok büyük görev düşüyor. Onların bu anlamda enflasyon konusunda da biraz daha mücadeleci olması, firmaların bu anlamda daha duyarlı, daha makul oranlarda zamlar yapmalarını özellikle rica ediyoruz.
Merkez Bankası'nın brüt rezervinin 105 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyleyen Kavcıoğlu, yeni swap anlaşmaları konusunda görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Merkez Bankası Başkanı dijital paralara ilişkin yürütülen çalışmalarda önemli mesafe kat edildiğini ve Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacaklarını da dile getirdi. Kavcıoğlu ayrıca göreve geldikten sonra 20 milyar dolar döviz tevdiat hesabının Türk lirasına döndüğünü açıkladı.
Evet, ekonomi güven endeksinde artış var. Ekonomiye güven artıyor. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı verisi ve endeks bir ayda 97,8'den %2,3 artışla 100 değerinin üzerine yükseldi.
Normalleşme ile birlikte ekonomiye olan güven de artışa geçti. Temmuz ayında %2,3 artan ekonomik güven endeksi 3 yılın zirvesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu ekonomik güven endeksi rakamlarını açıkladı. Haziran'da 97,8 olan endeks Temmuz ayında 100,1 değerine yükseldi. Bu seviye endeksin Mayıs 2018'den bu yana ilk kez 100 eşiğini aştığını gösterdi. Söz konusu dönemde ise ekonomik güven endeksi 101,7'yi görmüştü. Bu yılın Temmuz'unda ekonomik güven endeksindeki artışın sebebi ise reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Bu dönemde reel kesim güven endeksi aylık %2,1 artarak 112,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %5,8 artarak 114,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi de %3,7 artarak 109,6 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise %4,7 artarak 86,3 oldu.
Evet, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun mesajları, bunlar önemliydi. Pariteryum Eğitim Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkol konuğumuz. İsmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Serdar Bey, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi merakla bekleniyordu enflasyon tahmini. Önce güncellemeden bahsedelim. 14,1'e yükseltildi enflasyon tahmini. Gıda fiyatları, petrol fiyatlarında hep yukarı yönlü güncelleme söz konusu. Tabii soru şu, yılın son çeyreğinde enflasyon nasıl gerilecek, nasıl sağlanacak enflasyondaki düşüş?
Şimdi tabii ki zor bir süreç. Özellikle dışarı taraftan bakacak olursak emtia fiyatları ki tarım, metal ve enerjide yükseliş devam ediyor. Diğer taraftan küresel tarafta gıda fiyatlarındaki yükseliş bizim için bir kırılganlık. Diğer taraftan Fed'in faiz politikası her ne kadar şu an bir faiz artışı olması bile yılın son çeyreğinde bir tahvil alımlarını azaltma süreci, bir başka ifadeyle Amerika'daki toparlanma dolar endeksinde 93-94 seviyelerine çekebilir. İçeri tarafta ise bizim özellikle maliyet enflasyonu sıkıntılı Serdar Bey. Bunu özellikle belirtmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki sıkıntı talep değil, maliyet. Dışa bağımlılık yok, yüksek. Ham madde maliyetimizin %75'i dolar üzerinden evet üretim yapıyoruz. Fakat üretimde yerli üretimin payı savunma hariç %30 civarında. Dolayısıyla hem tüketici tarafında TL kredi ve kredi kartlarının kullanımının %32'yi aşması, diğer taraftan maliyet enflasyonu yükselmesi ve üretici fiyatlarında 42,89 ki Temmuz enflasyonunda bırakın 46'ya çıkma ihtimali kuvvetli. Ki şu an 17,7 civarındaki enflasyon da Temmuz enflasyonu gelecek hafta açıklanacak. Bunun da 19'a çıkma ihtimali kuvvetli. Bunları topardığımız zaman maliyet enflasyonundaki yükseliş ve dışarıdaki Fed'in faiz politikasındaki süreçten dolayı da yılın son çeyreğine kadar enflasyonda kademeli düşüş yükseliş devam edecek. Ancak düşüşün bence artık faiz politikasından ziyade yapısal reform ki bunlar doğrudan yabancı yatırım, sermaye girişi de gerçekleşebilir. Turizm gelirindeki artış veya cari işlem arasındaki miktar kapanmayla gerçekleşebilir. Bunları eğer gerçekleştirebilirsek yılın tamamında %16 benim beklentim. 14,1'in ben biraz daha yukarı doğru bekliyorum. Fakat kalıcı düşüş bence her şeyden önemlisi katma değerli büyüme ve yerli üretim. Bunu biraz üzerinde daha çok bence durmamız gerekiyor. Çünkü faizi arttırarak bizim enflasyonu durdurmamız pek mümkün değil. Niçin? Artık Fed'in politikası ve özellikle Euro bölgesinde de enflasyon artacağı beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz arttırarak pek enflasyon sürecinde etkili olamayacağını da gösteriyor.
Yani faiz arttırarak, faizi yükselterek enflasyonla mücadele edilemez. Tek başına yeterli değil. Kesinlikle, Merkez Bankası kesinlikle. Başkanı da bunu söylüyor aslına bakarsanız. Merkez Bankası enflasyonla mücadelede yalnız kalıyor. Özellikle işletmelere çağrısı var. Daha duyarlı olunması konusunda. Şimdi bahsettiğiniz konu yerli üretim konusu. Yani bu da çok önemli bir konu diyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklaması vardı. Onun Ben sizden açılımını rica edeceğim. Cari fazla vermemiz kur üzerinde önemli etki ederek enflasyonun düşmesine katkı sağlamış olacak. Burada tabii, ne göreceğiz? Yani ne anlatmak isteniyor burada?
Olumlu senaryo şu. Altın ithalatımızdaki yavaşlama, diğer taraftan turizm gelirindeki artış ve her şey önemlisi şu an Türkiye-Amerika ilişkilerinde bizim ihracat fazlamız söz konusu. Özellikle Amerika ve Avrupa'nın normalleşme süresi arttığı için Türkiye'deki imalat tarafımız kapasite kullanımı gerçekten çok güçlü geliyor ki 2'nin çeyrek %22 civarında büyüme bekliyorum. Yılın tamamında %7. Bunları toparladığımız vakit imalat tarafındaki güçlü büyüme cari fazlayı beraberinde getirecek. Fakat burada her şeyden önemlisi COVID. COVID-19 belirsizliği, aşılama sürecindeki hız. Bunları pek öngöremiyoruz. Dolayısıyla cari fazlayı verebilmemiz için Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım çekmesi gerekiyor. Bugün 230 milyar dolarlık döviz tevdiat hesaplarında bir artış var. Olumlu. Fakat Türkiye'nin bir çekim merkezi, tedarik, üretim, lojistik, özellikle Çin'deki tedariğin Türkiye üzerinden Avrupa'ya yansıması ki şu an Türkiye Avrupa'daki tedarik payını biz %30'a çıkardık. Sayın Kavcıoğlu bence bunu belirtmek istiyor. Bunları üstte topladığımız zaman imalatı ne kadar çok arttırabilirsek eş zamanlı olarak da maliye politikası. Çünkü bildiğiniz gibi şu an %30 üzerinde zamlar söz konusu. Bunlarla beraber maliye politikası eş güdümle devam edebilirse ancak biz cari fazla verebiliriz. Tabii bu da önümüzdeki süreçteki yapısal reformlarla beraber olacak gibi gözüküyor.
Yani tabii cari fazla veren bir ekonomi işte mesela doğalgaz keşfi, doğalgaz rezervinin bulunması, bunun artması, enerjide dışa bağımlılığın azalması belki önümüzdeki dönemlerin en çok konuşacağı konu. Dolayısıyla kalıcı bir enflasyon düşüşünün ancak en doğru reçetesi diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Benim kişisel görüşüm Türkiye burada bir yol ayrımında. Bizim için öncelik enflasyon mu büyüme mi? Ben her zaman büyümeyi savundum. Sizlerle sohbetini dile getirdim. Çünkü Türkiye'nin dinamikleri dışa bağımlılık azaldıkça gelişecek. Bu da üretimle olur. Biz enflasyonu faiz arttırarak düşüremeyeceğiz. Çok net ortada. O zaman ne yapmamız lazım? Çok ciddi bir şekilde yapısal reform. Yerli üretim, milli tarım, teknoloji hamlesi ama bunlar 3-4 yıllık süreç. Eş zamanlı olarak da Türkiye'deki küresel pazarlar, Avrupa pazarı, Afrika pazarı, Orta Doğu pazarı bunları eş güdüm olarak hareket edebilirsek bugün Türkiye'nin çekim merkezi olmaması için hiçbir neden yok. Yaklaşık 25 trilyon dolarlık dünya ticaretinden bahsediyoruz ki Türkiye'deki iş insanları çok büyük yatırımlar yapıyor. Fakat bunları küresel markalarla gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Rekabet çukur, üretim, katma değerli büyüme. Dolar ihracatımızı arttırabilirsek bana göre 3 yıl sonra enflasyonda %5'lik hedefi görebiliriz. Eş zamanlı olarak da yerli üretim, milli tarım ve özellikle teşvik, dediğiniz gibi yenilenebilir enerji kaynakları, doğalgaz yatırımlarının artması burada ama özellikle rüzgar enerjisi, güneş panelleri, yerli oto bunları üstte topladığımız zaman Endüstri 4.0, Toplum 5.0 yani biraz daha teknoloji odaklı büyüme, Toplum 5.0, robotik yaklaşımlar bunları beraberinde getirebilirse kimsenin 6 ay sonraki enflasyondaki düşüşü beklememesi gerekiyor. 3 yıl sonra bence 2023'ün sonlarına doğru %6'ları görmemizin ben kuvvetli mutlumun olduğunu söyleyebiliyorum. Eğer ki bunlar gerçekleşebilirse.
Peki bu mesajlardan birincisi hani yüksek faizden bahsediyoruz. Faiz indirimi bu yıl için görebilir miyiz? İkincisi ise tüketici iç tüketimdeki gelişim nasıl olacak? Gelişme nasıl olacak? İç tüketimde bir yavaşlama beklenebilir mi bu çıkan mesajlar sonrasında?
Çok doğru tabii. İster istemez kredi talebinde bir düşme bekliyoruz ama pek artmaya da devam ediyor. %32 civarında. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte her şeye rağmen tüketici talebinde hafif de olsa bir düşüş çok hafif bekliyorum. Fakat artmaya devam edebilir. Ama öteki taraftan her şeyden önemlisi bizim bunları gerçekleştirebilmemiz için faiz politikası enflasyon yıl sonu beklentim %16-50 civarında. Dolayısıyla Merkez Bankası şu an politika faizi %19. Muhtemelen Kasım'dan itibaren bir 200 bas puanlık faiz indirimi. Bunu da %17'ye bekliyorum. Yani %17 politika faizi, %16.51 enflasyon. Dolayısıyla sıfıra yakın bir reel faizin verebileceği, stopajla çıkarırsanız açıkçası bir miktarda negatif reel faizin olacağı bir süreci görüyoruz. Bu tabii en optimal senaryo. Benim beklentim 200 bas puanlık bir faiz indiriminin Ekim sonu Kasım başı gerçekleşme ihtimali olacaktır. Eğer ki Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun %14.1 beklentisi gerçekleşirse de reel faizin %2.5 civarında olacağını da görebiliriz ama 200 bas puanlık bir faiz indirimi dışında çok büyük bir marjinde Merkez Bankası tarafından olmayacağını %17 civarında bir yıl sonu politika faizi gerçekleşebileceğini de söylememiz gerekiyor.
Diğer taraftan Sayın Kavcıoğlu'nun mesajları arasında stopajın da uzatılması konusunda bir mesajı vardı. Herhalde bu hani TL'ye ilginin artması, diğer taraftan işte faiz konusunda adım atmamak için bir marj yakalama isteği mi?
Çok doğru tabii. Stopajdaki oranı bizim TL mevduat dediğini kullanabilirsek bir miktar daha TL'ye talep artar, hazine bonosuna talep artar, tahvillere talep artar. Sayın Şahap Kavcıoğlu da bunu dile getirdi. Muhtemelen stopajdaki bu vergi muafiyeti süresinin bence yıl sonuna kadar uzatılması da söz konusu olacak ki TL mevduatta bir miktar daha talep artsın.
Peki, biraz önce bir son dakika vardı, onu bir seslendireyim, sonra Fed'in kararıyla devam ederim. Şimdi malum işte maalesef ki son dönemde felaketler, işte sel felaketi yaşandı Karadeniz bölgesinde. Şimdi de hem Ege'de hem Akdeniz'de birçok yerde yangınlar çıkıyor ve işte hem ormanları yok ediyor, hem oradaki canlıları tehdit ediyor, hem de evlere kadar böyle ulaştığını görüyoruz. Şimdi 1 Ocak 2022'ye kadar BDDK'nın açıklamaları bu. Düzce, Rize ve Artvin illerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri 2 katı olarak uygulanacak. Kredi vadeleri ise hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenecek. BDDK tarafından açıklama bu şekilde. Düzce, Rize ve Artvin illerinde malum bir sel felaketi yaşandı. Alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri 2 katı olarak uygulanacak. Bunu da aktarmış olalım. Şimdi İsmet Bey, şimdi Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu konuştuk. Dün FED Başkanı Powell konuştu. Faiz artışı yok. Diğer taraftan tahvil alım programına ilişkin bir değişiklik yok. Mesajları var ama. Mesajlarını bazı ekonomistler şahin, bazı ekonomistler güvercin olarak değerlendiriyor. Bizim gibi gelişen ülkeler için bir fırsat penceresi açtı mı FED?
Hemen sıcak bir bilgi verelim. %2'nin çeyrek büyüme rakamı %6,5 geldi. 8,5 beklentisindeyken %6,5 geldi. Bir miktar daha Amerikan ekonomisinin 2'nin çeyrekli büyümesinin düşük olduğunu görüyoruz.
Ancak 8,5'luk bir beklenti vardı.
Evet, ama 6,5 olarak geldi. Bu bizim için avantaj. Niçin? Hala Amerika'da kırılganlık devam ediyor. İş gücü piyasasında %5,9 şu an iş gücü, işsizlik. Yaklaşık olarak da 7 milyon civarında bir iş gücü kaybı var. Ancak çekirdek tarafta 4,8, yıllık bazda 5,4'lük bir enflasyon söz konusu ki bunun geçici olduğunu ifade ediyor. Ben pek ihtimal vermiyorum çünkü hala güçlü bir talep var. Evet, pandemi belirsizliği var ama güçlü bir Amerika geliyor. Toparlanan bir Amerika geliyor ki yılın tamamında %7 büyüme. Dolayısıyla ilk bakıştaki dün akşamki mesajları güvercin kabul etmekle birlikte ben hali hazırda 120 milyar dolarlık varlık alım programının Ekim ayından itibaren 20 milyar dolar azaltılarak devam edeceği, Kasım sonrası, Aralık sonrası ise daha şahin bir FED'i görebileceğimizi, dolayısıyla 2023'e kalmadan da 2022 Temmuz ve Ekim aylarında 2 faiz artışının daha erken olma ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliyoruz. Neden? Çünkü enflasyon yükseliyor. Her şeye rağmen talep artıyor. Üretim de nispi olarak artıyor. Üretici fiyatlarındaki artış ister istemez FED'in öngörülebilir politikasının üzerine geçebilir. Dolayısıyla şu anki güvercin yaklaşım, Amerika'nın beklentinin altında büyümesi, önümüzdeki süreçte Türkiye gibi gelişen piyasaları zaman kazandıracak. Ancak ben hala Amerika'da çok fazla güvercin olmamamız gerektiği dikkat ediyorum. Çünkü dolar endeksinin yükselmesi, diğer taraftan da artık hala Amerika'nın tedarikçi ülke olarak Çin'deki şirketlerin Amerika'ya kayması ve özellikle bildiğiniz gibi kurumlar vergisiyle ilgili vergi oranlarının değiştirilmesi, %15'li olarak uygulanması, bunlar hep Amerika'ya avantaj sağlıyor. Bence önümüzdeki süreçte özellikle yılın ikinci çeyreğinde daha şahin bir FED'i görebileceğimizi kuvvetle mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Niçin? Çünkü FED Başkanı Powell mesajını şunla getiriyor. Tahvil alımlarını azaltmayı biz konuşmaya başladık. Bunlar önümüzdeki süreçte seslendirilebilir ki azaltma sürecinin Ekim sonrası olması ki bu da 20 milyar dolar olarak başlayacak azaltma. 2022'de daha sıkı bir para politikasını Amerika tarafından görebiliriz gibi gözüküyor. Ben hala şahin tarafta olduğumuzu dile getirebiliyorum son çeyrek açısından.
Peki, çok teşekkür ederiz Doktor İsmet Demirkol yayınımıza katıldığınız değerlendirmeleriniz için. Evet, yayın boyunca aslında sık sık belirttik. Türkiye'nin çeşitli illerinde yangınlar var. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yurdun değişik yerlerinde meydana gelen orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bir açıklama yapıyor. Kulak verelim.
Alanya bölgelerinde yangınlar devam ediyor. Kayseri'de Yahyalı bölgesinde yangın devam ediyor. Mersin'de dünden beri devam eden Aydıncık yangınıyla alakalı 202 hane boşaltılmıştır. Bununla beraber verilen karşı ateş sayesinde bu yangın olumlu yönde ilerlemektedir. Henüz kontrol altına alınmamıştır. Hakeza Silifke'de de 2 ayrı beldede toplamda 600 tane ihtiyaten boşaltılmış olup bunun da pozitif yönde gidiyor olması en azından teselli edicidir. Bozyazı'daki Mersin Bozyazı'daki yangın söndü, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu yeni bilgi. Kütahya Emet'te bir yangın devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Muğla ilimizde de çeşitli yangınlar çıktı. Marmaris, Didim ve Güvercinlik olmak üzere 3 ayrı yangın devam ediyor. Güvercinlik'te bir otelin boşaltılması tahliyesi söz konusu oldu ve tahliye başladı. Tüm bu yangınlara 3 uçak, 38 helikopter, 472 aravizes ve toplamda tüm kurumlardan katılan aşağı yukarı 4000 personelle bu yangınlarla mücadele ediyoruz. 183 vatandaşımız toplamda bu yangınlardan etkilendi. 15'i taburcu oldu ve buradaki Manavgat Devlet Hastanesi'ne de 10 entübe arkadaşımız ihtiyaten başka bir hastaneye taşındı. Şu an için bu hastanemizde devlet hastanesinde bir risk bulunmamakla beraber bu ihtiyaten öğle saatlerinde yapıldı. Maalesef Antalya'da 3 can kaybımız var. Hepimizin başı sağ olsun. Her zaman tüm açıklamalarımda söylediğim gibi lütfen devletin yapmış olduğu uyarılara mutlaka uyalım. Evimizi bırakmamız gerekiyorsa, aracımızı bırakmamız gerekiyorsa geride bunları bırakalım. Hiçbir şey mal elbette değerli ama canımızdan değerli değil diyoruz. Maalesef bugün itibariyle uzun zamana yayılması gereken veya uzun zamanda çıkması beklenen birçok yangının bir veya iki gün içerisinde çıkmış olduğu bir günü yaşıyoruz hep birlikte. Kontrol altına alma mücadelemiz devam ediyor. Elbette kontrol altına alacağız. Ancak bu biraz zaman alabilir. Ama devlet tüm kurumlarıyla burada. En başta devletin 3 bakanı burada. Çeşitli bakanlarımız geldi gitti. Bakan yardımcılarımız gelip gidiyor. Ciddi bir koordinasyon kurduk ve bu koordinasyonumuz devam ediyor. Yangınların sebebiyle alakalı elbette dediğim gibi bizim şu anda yangınların sebebinden çok yangınların söndürülmesi bizi daha çok alakadar ediyor. Ama sebebiyle ilgili de çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli merciler tarafından yapılıyor. Tarımla alakalı, tarım hasarlarıyla alakalı ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, 1000 küçükbaş, 6000 dekar tarım arazisi ve 500 dekar sera, ağırlıklı muz serası olmak üzere buralarda bir zarar olduğu tespit edildi. Zarar tespitleri devam edecek. Meteorolojik olarak da söyleyebileceğim yüksek süratli rüzgarın şu anda hala devamı söz konusu. Ancak ilerleyen saatlerde değişen yönle ve azalan rüzgar süratiyle beraber en azından Antalya tarafında meteorolojik şartların biraz daha lehimize olabileceğini söylüyorum. Sizler vasıtasıyla ben öncelikle günlerdir uyumayan orman kahramanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tüm belediyelerimize, jandarmamıza, emniyetimize, valiliğimize, AFAD'a, Kızılay'a, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanımıza, bakanlarımıza, tüm katkı koyan kurumlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanlarım. Ben de yangın sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sayın Bakanımız da açıkladılar. Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda. Tüm ekiplerimiz sahadalar ve bir fiil 7 gün 24 saat esasına ilişkin çalışıyorlar. Biz de Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bir taraftan ekiplerimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, UMKE'miz arama, kurtarma ve yangın söndürme faaliyetlerini yürütürken diğer taraftan sönen yangın yerlerine ilişkin de hasar tespit çalışmalarını bakanlığımız ekiplerince yapmaya başladık. Şu an sahada fiilen 30 ekibimiz, mobil laboratuvarımız, araçlarımız hepsi sahadalar ve bir fiil inşallah en kısa zamanda yangının söndürülmesiyle birlikte hasar tespit çalışmalarında tamamlıyor olacağız. Şu an itibariyle Evren Seki Mahallesi'nde, Kalemler Mahallesi'nde, Yavru Doğan Mahallesi'nde, Çolaklı ve Yeniköy mahallelerinde hasar tespit çalışmaları başlatılmış durumda. Ve bu çerçevede 76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede de 77 bağımsız bölümün yanarak acil, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespiti yapıldı. Bir taraftan da Toplu Konteynerisi Başkanlığımız eliyle daha önce Elazığ'ımızda, Malatya'mızda, İzmir'imizde, Giresun'umuzda, en son Rize'de, Artvin'de ne yaptıysak hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için kalıcı konutların yapım sürecini de başlatacağız. Ona ilişkin de TOKİ Başkanlığımız ekipleri sahada fiilen çalışmalarını başlatmış durumdadır. Antalya'mızın yaralarını sarmak için ki bu süreçte vatandaşlarımıza gerek taşınma yardımı, gerek kira yardımı, gerek eşya yardımı olarak verilmesi gereken tüm yardımları da koordine etmek suretiyle inşallah Antalya'mızın yaralarını en kısa sürede saracağız. Bunun dışında da Sayın Bakanımız da ifade etti, Türkiye'nin değişik illerinde de orman yangınları var. Yine yerleşim alanlarını etkileyen yangınlarımız mevcut. Buna ilişkin de ekiplerimiz sahada bir fiil tespitlerini yapmaktadır. Tüm Antalya'mıza, Manavgat'ımıza geçmiş olsun diyorum. Başımız sağ olsun.
Evet, bu bağlantıyla birlikte de biz de ekonomi notlarının sonuna geldik. Hoşçakalın.
Podcast dinle.